Merhaba basketbol severler, Dip Çizgi Podcast programının 30. bölümüne hoş geldiniz. Ben Efecan Yavaş gel.
Ben Togan Karataş.
Ben Orçun Ademiröz.
İle beraber bugün NBA konuşacağız. Togan aramıza döndü, hoş geldin.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsın?
Teşekkürler.
Sensiz nasılsın? Bir Euroleague programı geçirdik ama NBA'de buluşmak kısmetmiş.
Valla Togan'ın olmadığı Euroleague programı sonrasındaki performanslardan sonra hani bunu bir böyle hani totem olarak düşünebiliriz yani.
O zaman NBA'de bugün tuttuğumuz takımların hepsi. Tek tek denize dökülecek.
Bunu bir test edelim.
Oğlum, orada 30 olduk ya hakikaten.
30. bölümü yapıyoruz arkadaşlar. Yani bir sezon devirdik ki neredeyse.
Evet. Daha
bunun playoff sonları
ve sezon yani başında başlamadık aslında.
Evet.
Euroleague 3. haftasıydı galiba başladığımızda. Ekim sonuydu sanırım.
Kasım.
Kasım başı, Ekim
sonu. İstikrarımızdan dolayı teşekkür ederim.
Bir alkış hak ettik bence.
Alkış efektimiz yok diye.
Emeğine sağlık.
Herkesin.
Hepimizin öyle. Bu programa daha önce katılan ve emek harcamış arkadaşlarımızın
bize eşlik eden,
teşekkür ederiz 30 bölümlük serüven içinde. O zaman 30. bölümümüzü de NBA'ye ayırdığımızı söyledik ve NBA'de playoff mücadeleleri tüm hızıyla sürüyor bitmeyen serilerde. Ama tabii
çok da hızlı
hızlanamayan seriler oldu.
Evet. Yani
bunlardan da bahsedeceğiz. Batı'dan başlamak istiyorum ben bugün. Batı'da ilk olarak konuşup kapatacağım bir mesele var. Golden State Portland adında. Ya arkadaşlar, Golden State başlamasıyla bitirmesi bir oldu desek yanlış bir yorum yapmış olmayız herhalde.
Çok rahat 4-0 geçtiler. Çok rahat.
Ya seri içinde zorlandıkları 1-2 an hariç.
Ya şöyle, biz bu seri öncesinde zaten Portland'ın maksimum bir maç alabileceğini düşünüyorduk ki bunu daha önceki programlarda söyledik. Onda da yani hani Lillard'ın ve McCollum'un yani çıldırması ve böyle yani çok epik bir gece geçirmelerine
ki böyle
bağlı.
Böyle bir gece geçirirken de izin vermedi Golden State.
İlk maç, tamam mı?
İlk maç.
Ve hani ama 3 çeyrek oldu.
Portland açısından Nurkic'in durumu
berbat bir seri geçirdi.
Evet yani hani
ama tabii sağlıklı değil Nurkic.
Tabii onu etkilemek lazım. Yani Portland Nurkic geldikten sonra vites arttırmış bir takımdı. Daha değerli toplu ve hani Nurkic'in o uzun olarak kattığı oyuna artı değerden sonra daha farklı bir basketbol oynuyorlardı. Ama bu serideki durumu itibariyle de bir katkı veremedi. O yüzden o da etkiledi Portland'ı aslına bakılırsa.
Ya ben Portland'ın hani koç faktörüyle gelecek playoff yapacak derken hani Terry Stotts, belki hani bizi dinleyenlerden bilmeyen vardır. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Rick Carlisle'ın hücum koçuydu değil mi? Şampiyon kadrosunda. Yani önemli bir koçtu. Çok kıymetli, benim sevdiğim, beğendiğim, başarılı gördüğüm koçlardan biridir ama yani bu kadar. Bu kadro daha fazlasını yapamaz. Zaten Golden State Durant dinlendi yani seride. Yani
Golden State'e karşı daha fazlasını yapamaz.
Evet ama işte 8'den girmemek gerekiyor o yüzden. Yani Durant'in dinlendiği seride 4-0'la geçtiler.
Ya Portland'ın ilerisi için aslına bakılırsa eklemelerle, doğru yan parça pozisyonuna eklemelerle önü açık. Ama o işte eklemeleri nasıl yapacaklar çok önemli.
Önümüzdeki sezon görürüz herhalde.
Evet.
Birkaç değişiklik.
Yani bakma Lillard hani bu seri öncesinde işte Golden State'i denize dökeceğiz falan filan gibi şeyler söylemişti ama.
Evet.
Seri adına sevindirici bir şey daha var. Golden State genel sezon içinde yaşadığı problemlerden biri rotasyondan o kadar katkı alamadı bu sene. Geçen sene final serisinde veya ondan önceki sene hep bu X faktörleri sürekli çıkarabilen bir takımdı. Bu seride bunu başardılar sezonun aksine. Yani hani bench'inden de iyi bir katkı aldı diyebilir miyiz Golden State için? Orçun.
Deriz. Ya şu anda aslına bakarsan daha oturmuş bir kadroya sahipler ve çok daha formdalar. Hani sezonun bir kısmını Durant'siz oynadılar. Ve o bölümde de hani farklı oyuncular çıkarmayı başardılar. O yüzden ya şu anda dolu dizgin giden bir takım
Golden State.
Ve şampiyonluğunda en direkt adayı.
Eklemek isteyen var mı bir şey Golden State ile ilgili Doran?
Yok.
Ya herhalde konuşacağımız şeyleri zaten yarı final serisine saklıyorum ben Golden State ile ilgili. Bu seriyi bir ölçer olarak alamıyorum ne yazık ki.
Yok, çünkü mümkün değil.
Karşısında bir, yani direnebilecek düzeyde Portland izleyemedi.
Kendisine yani ters gelebilecek hiçbir şey yapabilecek kapasiteye sahip takım değildi
Portland. Ters gelecek takımlar tersten gelebilir final serisinde. İşte sezon boyunca zorlandıkları bir Houston var. Bugün konuşacağız onu da. Ne olur ne biter diye. O yüzden artık MVP eşleşmesine geçmek istiyorum ben. Herkesin merakla beklediği James Harden, Russell Westbrook'a karşıydı.
Ama maalesef çok da istediğimiz gibi geçmedi.
Aslında istediğimiz gibi geçmedi ama beklediğimiz gibi geçti.
Evet.
Yani, evet, Oklahoma'nın sezon boyunca ne oynadığını, Houston'ın ne oynadığını biliyorduk.
Houston daha iyi bir takım.
Daha iyi bir takımdı ve o tartıdaki MVP'leri çıkardığında hangi takımın seriyi kazanabileceğini gösteren sonuçlar serinin sonucunda bize verdi. Togan, özellikle Houston'ın bench'inin
yani şimdi burada
şöyle cevap vereceksin sen.
Evet. Şimdi bu seri
Joker
boyunca
Joker yaptı oğlum adam.
Bu seri boyunca Russell Westbrook sahadayken ve sahada değilken diye böyle ayrı hani net rating, hücum ve savunma verimliliği olarak bir sürü istatistik çıkardı. İşte OKC Westbrook bench'teyken yerde, Westbrook oyundayken işte artı da. Hani birçok istatistik de böyle ama bu statik bir analiz. Yani bunu yaparken şunu unutuyor insanlar. Siz bunu Billy Donovan'a da söylüyorum aslında yani. Söylüyorum derken yani Billy Donovan'ın da burada etkisi var. Sene boyu bir oyuncuya göbekten bağlanmış durumdasınız. Ve sene boyu bunu oynadınız. Yani bir tane oyuncu ne yaparsa, maçı kazandırırsa kazandıracak, kaybederse kaybedeceğiz. Şimdi sene boyu bunu oynadıktan sonra playoff'un işte Houston gibi ne oynadı sistemi olan bench'inden de katkı almayı beceren
James
bir takıma
Harden'ın
karşı
olmadığı dakikaları değerlendirebilen
James Harden'sız oynamayı da bilen bir takıma karşı benim bench'im kötü oynuyor filan, zaten Westbrook öyle demedi ama Houston taraf şey OKC taraftarları öyle diyor olabilir MVP karşılaştırmasında. Benim bench'im çok kötü oynuyor, diğer oyuncular çok kötü. Bunu deme hakkınız yok. Bütün sezon boyu bütün oyuncular, buna Steven Adams, Taj Gibson, işte Oladipo, Robertson falan hepsi dahil. Bench herkes dahil. Ya Abrines bile. Böyle oynadıktan sonra playoff'ta birden çıkıp oyuncuların Westbrook bench'teyken bir şeyler katmasını bekleyemezsiniz. Sene boyu ritimsizlikten kırılan takım playoff'ta size ekstra bir şeyler katamaz.
Ya şunu söyleyelim. Sezon boyunca Westbrook %42 ile top kullandı. Yani genel toplamın %42'si Westbrook tarafından kullanıldı. Playoff'ta bu oran 47
yani. 47'ye çıktı. Bu yani bu şey.
Her iki toptan birisini Westbrook kullanıyor.
Normal sezon rekoru sanırım işte 89, o dönemde Jordan'ın henüz daha takım halinde oynamayı öğrenmemiş tırnak içerisinde Jordan'ın normal sezon rekoru. Playoff'ta da galiba yine Jordan'ın da playoff rekorunu 8 puan yukarı attı. Top kullanmadan olağanüstü bir gelişim diyemeyeceğim aslında yani. Bu biraz saçmalık derecesinde. Normal sezon rekorunu da kırdı. Şimdi böyle yani bu şu demek. OKC eşittir Brooklyn Nets, Russell Westbrook eşittir Michael Jordan. O kadar kötü bir takım değil.
Değil.
Oklahoma o kadar kötü bir takım değil. Yani Westbrook
biraz önce saydığımız parçalar
bunlar kötü oyuncular,
kötü oyuncular değil.
Bunlar kötü. Bu oyuncuların hepsinin istatistikleri, yani gelişmiş istatistikleri de işte win share, offensive rating, defensive rating neyse, yani hücum savunma verimliliği kattığı hepsi bir sene geçen seneye göre geri gitti. Burada yani bir zahmet Westbrook'un payı vardır herhalde. Bu kadar top kullanan bir oyuncunun ya, olduğu takımda.
Westbrook'un payı demek doğru olmaz ama yani bu yapıyla ilgili bir şey aslında.
Biraz coaching.
Evet yani. Aynen öyle. Yani şimdi Westbrook'un ne olduğu belli, doğası belli. Yani Westbrook bu. Westbrook'tan değişmesini beklemek çok mümkün değil. Yani.
O zaman gideceği yer bu kadar.
Bu Süper Lig'de falan futbolda isim veriyorlar ya, ben bu sezonu mesela Oklahoma için 2016-2017 Russell Westbrook sezonu olarak değerlendiriyorum.
Doğru ama yani
adına, bir çalışma, bir plan, bir taslak, alternatif hiçbir şey yok.
Doğru. Ya şimdi şunu konuşmak lazım bence Oklahoma ile ilgili. Yani bir de uzun süreli bir sonuçta kontrat yaptılar Westbrook'la. Önümüzdeki 5 yıl boyunca Westbrook Oklahoma'da olacak. Ve hani Oklahoma'nın bir simgesi.
Sen istemez misin olmak? Westbrook olsan.
İsterim.
%47 top kullanıyorsun.
Ama ben Westbrook'un takım arkadaşı olmak istemem.
Mesela. Şöyle bir olgu var. Ya bu artık takımın sahibi noktasında Westbrook. O yüzden şimdi Westbrook'un oyun tarzını değiştirmek, Westbrook'tan Westbrook olmamasını istemek. Yani hani bırak Westbrook, Westbrook olsun ama
sadece West kısmını alalım biz.
Westbrook'un etrafına o doğru adamları bul. Şimdi Oladipo mesela, değil mi? Westbrook'la beraber verim verecek bir oyuncu değil örneğin. Oraya daha hani
Arsene Kyle Korver istiyorsun.
Gibi mesela. Ama zaten Korver
gibi bir oyuncu. NBA'de toplasan 5-6 tane adam var öyle.
Ya da şöyle söyleyeyim, yani topa daha az dokunurken
daha fazla hücum verimliliği sağlayacak
sağlayabilecek oyuncular yani.
Ama o da etmez çünkü ritme sokamıyor. Ya yani bu bu hafta içi yani hani olumlu ve olumsuz cepheden
bunu çok sert. Bunu hatırlatmanız iyi oldu tabii.
Ringer'da bir yazı yayınlandı. Westbrook istatistikler üzerinden değil, hani karakteri üzerinden eleştiriyor. Sene boyu yaptığı bütün bu cupcake muhabbeti falan, hani Kevin Durant'e karşı. Orada yazı için linkler var. Yani yazı için linklerden bir tanesinde şey vardı. Hani Westbrook neden bu kadar izlenmek isteniyor? Çok güzel bir benzetme yapılmış. Yani Westbrook hamburger yeme yarışı yapan adam gibi. Dünya çevre için kötü, işte insan sağlığı için zararlı, evet. Mantık dışı bir şey değil mi hani hamburger yeme yarışı? Ama hani insanlar bu tırnak içerisindeki bu manyaklığı izlemek istiyor. Kaç tane hamburger yiyecek diye merak ediyorlar.
Abi ama yani
bence güzel metafor
bu. Westbrook yani öyle bir seviyeye çıktı ki ama ister istemez insanları etkiliyor. Yani hani
tabii 300 hamburger falan yiyor yani o şeyde yani.
Çünkü çıktığı seviye insanlık dışı bir seviye yani, böyle hani normalin çok çok çok ötesinde bir yerde şu anda. O yüzden de ilgi çekici.
Ya işte
bak, Westbrook'un oyun tarzı eleştirilir.
Biraz yani Allen Iverson'a benzetilmiş. Hani düşük verim. Bu arada playoff istatistikleri kötü yani. Şu kriz falan %25 ile şu.
Allen Iverson bu arada benzetilmiş dedin. Allen Iverson da MVP adayı Westbrook.
Aa, bir dakika. Allen Iverson takımını finale çıkardı.
Çıkardı ama Allen Iverson'ın yanındaki parçalara bak abi.
Kim var abi?
Kim var abi?
Ben hiç 2001 Philadelphia'dan
kim var abi? Abi McKee falan tam tamam. Tam o parçanın oyuncuları yani. Abi,
tamam da yani bir yıldızı yok yanında. Bu adam Kevin Durant.
Abi olur mu? Mutombo falan var o kadroda yani.
Abi Mutombo kaç yaşındaydı gözünü seveyim ya.
Ama hala çemberi en iyi koruyan oyunculardan
birisiydi. Steven Adams da ilk 5'tedir.
Öyle.
Steven Adams'ın ESPN sıralaması 36'ydı bu sene.
Yok, ben buna karşı çıkmıyorum ama yeterli bir kadro değil yani, onu demek istiyorum.
Tartışma içinde değiliz zaten.
Yok yani hani
yeterli bir kadro değil abi. Şey. Bak iyi bir kadro.
Yeterli olmadığını
kabul ediyorum. Yeterli bir kadro değil.
Ama Brooklyn Nets muamelesi uyguluyor takımına. Brooklyn Nets değil o kadar. O kadar kötü bir takım değil.
Ya şunu görmek lazım. Eğer Westbrook örneğin Houston'da olsaydı, Houston ne seviyede olurdu? Onu bence
ama Houston gibi bir takım yaptı D'Antoni.
Yani onu diyorum işte.
Harden'ın yanına onu böyle oyuncular işte ekledi. Böyle oyuncular parçaları ekledi ve bu sistemi buna göre oynattı ve Harden olmadığında bu takım böyle oynayabiliyor. Zaten
Houston konuşmak istiyor. Ama Harden da o sisteme cevap verdi.
Verdi.
Heh, Westbrook böyle sisteme cevap veremez. Sorun o.
Yani demek istediğim şey aslında o yapı meselesi. Aynen. Yani elinde bir Westbrook canavarı var.
İşte o zaman da coaching suçlarım. Coaching'in suçlaması demek bence abi. Westbrook'un da yaptığı başarıyı küçümsemek anlamına gelir benim için. Tamam, çok önemli.
Hak verdiğim nokta var orada, evet doğru. Bu şey bizim ilk moderatör, ilk programlarımızdaki moderatör Uğur bir şey demişti, hatırlar mısınız? Hani o 2012'deki efsane OKC kadrosuna ilk gitmesi gereken adam Westbrook'tu dedi. Evet, en son kalan Westbrook oldu dedi. Sanki doğru gibi geliyor şimdi şöyle bir daha bakınca yani bu sezondan sonra.
Bu arada yani
el bombası elinde kaldı diyorsun.
Ya yani, kimi çekiyor? Westbrook'a ben çok saygı duyuyorum bu arada. Yani savaşıyor çünkü. Yani her gün her maç hani bunu aynı yoğunlukta oynamak.
Bunu yalanlayamam.
Her maçı aynı seviyede oynamak çok çok zor bir şey. Hani hele ki bu kadar yoğun bir takvimde her şeyini veriyor. O yüzden çok büyük saygı hak ediyor. Ama şöyle bir şey var.
Ama büyük yürekle oynamak her zaman iyi verim verdiği anlamına gelmiyor.
Yani. Elbette ki öyle. Ama zaten Westbrook'un abi yani şampiyonluk falan umurunda değil ki. Yüzük sahibi olmak. Umurunda değil.
O, bu da benim için büyük oyuncu yapmaz bir.
Bence de.
Onu tartışırız. Ama yani Westbrook'un aslında yapmaya çalıştığı şey abi tabu kırmak. Tabu kırmak abi. Bütün basketbolun genel geçer. Yani, kurallarını yıkmak. Abi ben bunu
NBA 2K'larda da yapabiliyorum. Sorun o. Basıyorum hızlı koşma tuşuna. Tamam, buraya kadar gidiyorum. Yenebiliyorum da rakiplerimi.
Abi işte onu düşün. Westbrook David Lynch filmindeki karakterler gibi yani. Gerçek dışı. Yani öyle düşün yani.
Güzel.
Abi, normal değil yani. O yüzden
belki de,
değerli.
Belki de bir rüyada, paralel evrende bir rüyada bir şey. Evet.
O yüzden ben çok saygı duyuyorum.
Ama dediğim gibi o zaman bir gün şey tartışması yapmamız lazım.
Muzol çıkmasındaki gibi.
Bir oyuncunun büyük oyuncu olabilmesi için şampiyonluğa ihtiyacı var mı yok mu bunu tartışalım.
Ha, tabii ona geleceğim. Mesela şimdi Carmelo'nun da şampiyonluğu yok. Stockton'un da, Nash'in de şampiyonluğu.
Finalleri var hocam.
Evet. Ama bu oyuncular büyük oyuncular. Yani
Westbrook'un
her şey...
da finali var abi ona bakacak olursan.
O takım, o takımı evet. Finale çıkaran Westbrook mu?
İki değil ama finali var yani.
Var tamam.
Ya biraz not olarak geleyim diye. Evet, ya. Ama böyle ya.
Tamam. Ama tamam bitti ya.
Şunu söyleyeyim.
Abi gerçekten aynı şeyi söyleyemiyorum.
Şaka yaptım ben. Tamam ya, seni trollemek için yaptım ama. Yani şunu söyleyeyim. Westbrook'a çok büyük saygı duyuyorum ama bana bir takım kur desen Westbrook'u o takımın gardı yapmam.
Tamam.
Söyleyeceklerim,
sormak istediğim şey bu. Çünkü başarı istiyorsun.
Çünkü evet, Houston'ın bench'in 60 sayıya çıktığı maç var. Nene'nin işte tek başına bütün şeyi darmadağın ettiği
buradan
bir maç var.
Buradan açmışken Togan, biraz Houston konuşmak istiyorum. Hı-hı. Yani hani sen buradan almışken hı-hı, konuyu Houston'a da bağlayalım yavaş yavaş. Sen söyleyeceğini unutma, devam et de.
Hı-hı. Yani şeyi bekliyorduk. O sert Steven Adams, Taj Gibson 5'ine karşı Nene ilerleyen daha çok kullanılmasını bekliyorduk. Ama yani şeyi bu noktada hak veriyorum. Hani Westbrook'u iyi bir koçla görmedik demiştik daha önce.
Evet.
Doğru.
O da çok önemli.
Evet ama belki de Westbrook iyi bir koçla çalışabilecek bir karaktere sahip.
Bilmiyor abi. Yani
belki.
Gerçekten coaching'in ne demek olduğunu bilmiyor Westbrook. Belki o potansiyelin daha da farklı bir seviyeye taşıyabilir.
Ama 28 yaşından sonra bilmiyorum. Ama D'Antoni'nin takımına bakıyorsunuz, işte Eric Gordon geliyor, işte Beverly'nin katkısı belli, Lou Williams'ın katkısı belli, işte Nene'den katkı alıyorlar. Yani takım kimliğini yansıtmış belli. İşte evet, yani her parçadan bir şekilde coaching bu.
Ha. Abi ama Mike D'Antoni'den bahsediyoruz
tamam.
Ya.
Ama Harden da bu yani coaching'e cevap vermiş durumda. Olay bu biraz. Yani Harden rakip, yani takım arkadaşlarının
takımdan... Harden bir maçta Eric Gordon'ın kaç top kullanması gerektiğini hesaplıyor kafada.
Kaçırmıyor.
Evet de ki.
Bak ya. Westbrook hani.
Ama zaten sistem farkı yani. Var abi.
Ama sistem farkı var ama bak Harden oyuncu kaçıran bir oyuncu değil.
Ya Harden'la Westbrook tartışmak bence manasız. Çünkü yani birisi sistemin çalışmasını sağlayan.
İşte bu daha değerli.
Oyuncu. MVP değeri sistemin olsun. Üzerine kurulduğu oyuncu yani. Hani arada öyle bir
hangisi
fark var.
Hangisi MVP almalı o zaman? Son kez soruyorum.
Ya. Ben insanlık dışı performansından ötürü çünkü
i̇şte bunu aldanıyoruz ama aslında Harden'ın
olması. Ama bu bak şunu söylüyorum.
Fikir değişmiş burada.
Şunu söylüyorum abi.
Yok, Westbrook'un alacağını düşünüyorum zaten ama
ben
Harden'ın alması lazım.
Hayatımız boyunca belki de böyle bir şeye bir kere daha tanıklık edemeyeceğimizi düşünüyorum.
Katılıyorum.
Yani Westbrook bile belki kendisi bunu tekrarlayamayabilir abi. Yani o yüzden ben 30 yıl sonra vay be 2016-2017 sezonunda da
nasıl Westbrook sezonu
yani alt üst etti adam ligi ama MVP vermediler. Tartışmak istemem yani.
Dördüncü maç mıydı? Üçüncü maç mıydı? Yani son çeyrekte felaket oynadığı maç var Westbrook'un.
Üçüncü maçtı.
Yani orada 3 çeyrek muazzam oynadı. Maçı alma noktasını getirdi. Son çeyrek 18'de 4 mi attı? 15'de 4 mi attı? Abi playoff'ta bir oyuncu yani kusura bakmayın Michael Jordan dahi bugün gelse 18 tane topu attırmazlar potoya. Öyle bir dünya yok. Ve şunu söyleyeyim. LeBron da istese Westbrook'un istatistiklerini yapar. Hatta çok daha fazlasını yapar.
Yapar.
Bunu yapabilecek oyuncular var. Buraya çıkabilecek oyuncular var. Biraz zorlasa LeBron 37-11-11 de yapar.
Yapar.
Antetokounmpo 2/3 daha fazla top kullansa bence yine yapar.
Yapar.
Abi %47 diye böyle bir oran mı var ya? Böyle bir oran var mı ya?
Ama sana şunu söyleyeyim. Antetokounmpo'nun bile beraber oynadığı parçalar hücum açısından daha verimli parçalar.
Ya bunu yani. Da tartışalım Orçun. Yani abi neyi var Milwaukee'nin?
Middleton'ı
İyi
var.
İyi takım tamam.
Abi Middleton...
Greg tamam. Moore gibi bir
Greg
hücum performansı.
Greg Moore dediğin adam... Greg Moore...
Sen iyi değil mi?
Tony Stern gibi bir atıcısı var.
Robertson da atıyor o kadar.
Robertson ne atıyor abi? Robertson yani...
İlk maç övüyordun.
Burada biraz daha Armantor olan
Ahmet Çakar. Abi yürü git. Robertson'ın nesini öveyim? Robertson'la ben... Abi sizin şu sahada 3-3 oynasam Robertson'a şut attırmam ya. Attı o kadar kötü bir şut o yani. Ne?
Tamam Heke Robertson yaptılar zaten.
Ya, abi o ne yani?
12'de 2 attı.
Yapma gözünü seveyim. Takımda bir tane şutör yok ya Oklahoma'da. Yalan mı?
O zaman hemen bildirelim bunu. Şutör alsınlar.
Evet abi bir zahmet lütfen. Aa, yani.
Yapacağın şey bir maç almak işte.
Süremizi de iyi tamam. Kullanmak adına Houston Oklahoma serisini yavaş yavaş kapatıyorum. Bu tartışma burada bitmedi. Aklını alacağım Burçin.
Ya ben 4-2 bekliyordum. 4-1 oldu.
Ve Utah'la pardon.
O bak çok
pardon,
güzel seriye gelirsin.
Pardon. Memphis'te Togan'ın maçına geçiyoruz.
Şaka yapma.
O kadar değil ya.
San Antonio, şaka yaptım. San Antonio Memphis serisinde 3-2 önde. Ve 2 maç kaybetti aslında Togan. Yani evet. Beklentinin dışında mı yoksa dışında. San Antonio'nun bu seneki hücum performansındaki tıkanıklığın buraya gideceğini hesap edebilmeli miydik?
Aslında galiba edebilmeliydik. Yani ben 2 maç vereceğimizi pek vereceğimiz diyorum. Yani alıştırdınız ya. Abi sahiplenme falan yok ya. Ya şöyle Memphis hani ne kadar tıkanıklık yaşayabilen bir takım olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani NBA'yi takip edenler Memphis'in 2-3 skorer bile üretemediğini maçta. Hani Mike Conley ile Gasol'un eline baktığını, onun dışında hani takımın böyle bir mesela Memphis 12 kişi kadrosuna bakıyorsunuz. Ya bu takım en çok 80'i görür ya diyorsunuz. Ya hani. Ama Spurs'da da benzer şeyler var. Ya iki maç kazandıran şey biri...
Depends on Kawhi.
Kawhi özellikle yani çok fazla hani şeyden de normal sezonundan daha fazla top kullanmaya başladı Kawhi ve çok yoruluyor maçlarda. O kaybedilen ikinci maç ilginçti mesela işte uzatmada şey oldu filan. Mark Gasol'ün LaMarcus'un üzerine attığı bir şut var. Hani Spurs'un temel sorununu söylüyorum burada. Spurs'un temel sorunu LaMarcus Aldridge bence. Şöyle savundu LaMarcus Aldridge. Penetresini boş bıraktı Mark Gasol'un. Hani Mark Gasol penetre edecek çünkü. Önünü açık bırakarak penetresinden savundu. Böyle yan durarak savunmaya çalıştı. Mark Gasol de uzattı. Hani böyle gözyaşı damlasına yakın bir şekilde maçı bitirdi.
Bir Robin Lopez değil tabii. Yani...
Allah kahretsin.
O maçta mıydı? LaMarcus iki ribaund aldı. Hani
LaMarcus... Dünkü maçta aklıma geldi Robin Lopez'in gözyaşı damlası var. Basketbolun ağladığı yani.
Salonun dışına şey, gitti diyorlar.
Ya abi bayağı panyanın üzerinde o geldi. Sen gözyaşı
çok stili de var Robin Lopez'in yani.
Kusura bakma yani. Estağfurullah. Bunu söylemek zorundaydım.
Yani, ya seriyi toparlamak amacıyla Torgan.
Yani 4-2 geçecektir muhtemelen Spurs ama.
Öyle gözüküyor.
Ama yani daha ilerisi için şansı yok.
Öyle o söyleyeyim. Da Memphis'in hücumunun garip ama San Antonio'dan kötü olması.
Evet yani.
Garip San Antonio'nun hücum olanakları çok düştü bu sene.
San Antonio'da mesela Danny Green kötü bir seri geçiriyor. İşte Manu son maçı saymazsak kötü bir seri geçiriyor. Bu ikisi toplam 41'de 9 mu neydi bir ara yani. Son 4, ilk 4 maçta öyle bir şeydi. Yani ekstra skorer bulamıyor Kawhi dışında. O yüzden seri abi, biraz da buraya geldi.
Ben sana soruyla dönmek istiyorum. Bu takım ligde 60 galibiyeti geçti.
Evet.
Yani böyle bir istatistikte hani geçen NBA programında Togan üstüne basa basa söyledi. Bu takımla 60 galibiyet almak başarı.
Büyük başarı.
Ve playoff'ta bunun devamlılığını sağlayamayacağını sanki hepimiz hissettik.
Ya normal ama ya. Yani şu konuda bence açık olalım. San Antonio şu anda sanıldığı kadar iyi durumda değil.
Abi iyi durumda sanan var mı? Biraz öyle düşünüyorum.
Yani diğer rakipler açısından. Yani şu anda gene...
Yok Houston'a yani, karşı bir şansı olduğunu düşünmüyorum mesela.
Şunu demek istiyorum. En kötü haliyle yarı final oynuyor yani. Hani demek istediğim bu. Ama o yarı finalde gerçekten bir yarı final takım kadar iyi mi?
Ya manasında? Şimdi kafada kurunca Aldrich ve Gasol ikisinden iyi bir savunma performansı çıkacağını düşünmüyorum ben.
Abi, takımın atletizm değil. Problemi var. Takımın Kawhi dışında skorer üretme problemi var. Takımın pota altındaki oyuncuları yani,
yumuşak.
20 Togan, milyon dolar alan LaMarcus yumuşaklıktan kırılmak üzere.
Parker iki maç arka arkaya iyi oynasın. San Antonio fark yaratıyor zaten yani. Öyle bir durum.
İlk iki maçta o da. Yani, İlk iki maç oynadı.
Artı Aldrich büyük fos yani. Büyük fos. Acayip.
Çok evet. Çok overrated bir oyuncu LaMarcus Aldridge.
İyi bir yan parça oyuncusu ama
San Antonio'nun 4-2 kazanacağı yönde hepimizin görüşü
öyle gözüküyor.
Yani şey herhalde. Her şey aklıma geldi. Fizdale şey dedi hani Kawhi'nin nefes almıyordu hani antifrizle beslendiğini düşünüyorum dedi. Hani NBA robotların oynamamasına dair bir kuralı vardır herhalde filan dedi. Hani Kawhi o seviyede mi çıktı onu da söyleyelim. Yani robot olarak görünüyor.
Real GM geçen bir istatistik yayınlamış. İşte Kobe ile Kawhi'yi karşılaştırmışlar. Hı hı. Yani yaş skalası olarak şu anda Kawhi bu yaşında, hı hı. Kobe'nin bu yaşındaki zamanından daha verimli hücum performansı peri sergiliyor.
Ki o perde savunma yok. Yok savunma evet. Görünmüyor. Hücum
istatistiği. Bir de Westbrook kadar top kullansa ne olur?
Evet. Aynen öyle. Stock diyorlar ya hani NBA'de hani blok artı top çalma. Stock hani bunun en son Hakim böyle absürt istatistikler oluşuyordu. Kawhi'nin de blok artı top çalma istatistiklerine bakarsanız çok tuhaf rakamlar çıkıyor ortaya gerçekten. Hani NBA standartının bayağı üstünde. Ama bir süperstarla bir yere gidemiyorsunuz.
En az iki tane ormeşi lazım.
Şimdi size garip bir seriye götürüyorum. Clippers Utah. Serinin özetini vermek amacı dramatik de bir seri oluyor. Önce Utah deplasmanda galibiyet alarak
başlıyor. Şu an 3-2 bu
arada. Bence en güzel serilerden biri.
3-2 Utah önde.
Şu an.
Utah bu seriye başlarken Gobert'i kaybetti ilk maç.
Hı-hı.
1-0 öne geçti.
Hı-hı.
Griffin'in ve Paul'un iyi performanslarıyla 1-1 yaptı Clippers. Sonrasında Griffin'i kaybettiler.
Hı-hı.
Ve seri şu an Hayward ve Gobert'siz oynadığı 2 maç alarak Utah 3-2 önde.
Yani çok enteresan.
Bu, özellikle o 4. maç çok özel bir maçtı.
NBA'in kıymetli koçlarından olan Doug Rivers'a da bugün konuşmamız lazım. Yani hani gömmek için söylemiyorum, yanlış anlamayın. Doug Rivers bence Boston kariyeri açısından saygı duyduğum bir koç. Ama ne yazık ki tercihleri ve yanlış rotasyon seçimi diyelim. Hani hep eleştiriyoruz zaten bunu. Geçen sene de yaşadık.
Abi Doug Rivers'ın sorunu söyleyeyim ben sana. Plan üretememek. Yani takımın Chris Paul'un önderliğinde oynadığı bir şablon var.
Abi oğluyla evde konuşmuyor mudur ya?
Ve bu konuda çok başarılı yani Clippers. Chris Paul önderliğinde, Chris Paul iyiken çok başka seviyelere çıkabiliyorlar.
Chris Paul demişken Orçun, yani Chris Paul, sen sözünü bitir. Chris Paul'a evet, ama, birkaç bir şey vereceğiz.
Ama yani Chris Paul o kadar özel bir performans sergiliyor
evet,
ki.
Evet.
Buna rağmen gerideler yani.
Evet, zaten sorun da o. Ama farklı B planı, C planı gibi noktalarda tökezliyor.
Bir şey söyleyeyim ben. Sen Chris Paul'la ilgili istatistik hakikaten önemli tarihsel şeyler
Togan'la
çıkardın.
Togan'la beraber vereceğiz yani.
Abi 4. maçta Gordon Hayward yoktu. Zavallı Snyder'in atıcısı yoktu. 35 yaşındaki...
Bak nasıl acındırıyor hemen.
Abi ben. Kim var?
Oklahoma'da da yok lan. Utah'ta yokken iyi. Oklahoma'da yokken o.
Ama 3-2 öndeler abi.
Alsınlar Golden State'in 13. 14. adamlarını.
3-2 öndeler. Gordon Hayward'sız. Yendiler ve Joe Johnson abi, sanırım son çeyrek 11 sayı attı.
Utah'da Iso Joe var ya, başka kim
abi,
olsun?
Abi Iso Joe dediğin adam 35 yaşında ya.
Olsun. Hala işliyor. Hala atıyor.
İşliyor ama işte.
Spanulis de hala atıyor.
Bir çeyrek ama.
Evet.
Bir çeyrek. 87-80'dan 25-10 gibi bir seri
yediler maç sonunda. Araya da Spanulis'i iyi sıkıştırdım ha.
Problemeye gelmiş ya bugün.
Bugün Orçun'un keyfi yerinde.
Çok.
Yani hangi takımı yendiklerini Efecan söylesin ya. Chris Paul'un nerelere çıktığını biraz tarihsel
şimdi
konuşalım.
Bunu beraber okuyabiliriz bence program. İkimizin önünde de açık. Şuradan başlayalım. Buradan sen Magic Johnson'la arasındaki farktan belki
bahsedelim. Yani istersen. Şöyle. Bütün point guardların, oyun kurucunun tarihsel olarak NBA'deki işte Magic, efendim Nash, Kidd, Stockton, Curry, işte Isaiah Thomas'ın girdiği, Detroit'teki Isaiah Thomas'tan bahsediyorum. İstatistiklerde baktığınızda Paul birçok istatistikte ya birinci ya ikinci. Hani offensive rating ile defensive rating farkında tarihsel olarak ikinci Magic'in ardından. İşte efendim true shooting'de üçüncü. Hani box plus minus diye bir istatistik var. Yani artı eksi istatistiğinin biraz daha geliştirilmişi. Birinci Chris Paul lig lideri.
Ki önemli bir farkla.
Magic'ten yani. 1.3
farkla ve
San Antonio'ya çok yakışır.
Yani. Buradan devam ediyorum.
Pops'a mesajımı attım.
Ve şöyle bir istatistik var. Asist ve top kaybı oranları.
Oranlarında.
Ligde birinci sırada.
Evet.
Tarihsel olarak bu da. %45.9
asist ratio'su yani. Ratio. Topların
bence şu anda ligin hala en iyisi abi.
45.9 topların
pure, hani saf oyun kuruculuk anlamında.
Abi bu adam kullandığı 100 topun 46'sını asistle.
Müthiş ya.
Bitiriyor
müthiş.
Takım o oynarken. Evet. Ve topun sadece işte turnover ratio dediğimiz zaman top kaybı oranı da %13. Bu ikisinin farkı hani tarihsel olarak
muhteşem abi.
Çıkartıldığında 33.
Yani en yakını John Stockton. En yakını.
Jason Statham sandı. Diyeceksin
sandı. Çok pardon. John Stockton. Fark 4'ün üzerinde.
%4'lük bir fark var. Hani bu yani tarihsel burada olarak noktayla farklı oluyor. Yani
Chris Paul inanılmaz.
Özel bir seviyede oynuyor gerçekten Chris Paul. Bu arada turnover şeyi demişken aklıma geldi. NBA'de bu sezon top kaybı oranı, hani 100 top başına kaybedilen top kaybı sayısı tarihsel olarak en dip yerde.
%13.
Bu tarihte en az top kaybının yaşandığı.
Chris Paul da bu kadar yapıyor.
Chris Paul da bu kadar yapıyor işte. En az top kaybının yaşandığı pozisyon adedine göre en az top kaybının yaşandığı sezonu yaşıyoruz şu an.
Utah kapıyı kapattı diyor musunuz bu arada?
Ama hala belli değil ya.
Bence üzülecek bu seri de o yüzden.
Ya ben
son maçta belli olacak.
Gobert ve Hayward'ın aynı anda sahada olunca Griffins'iz Clippers'ın yenebileceğini düşünmüyorum Utah.
Abi Gobert döndü de Gobert hemen kararttı. 30 dakika oynamadı tabii, yani. Tabii, 20 tabii, dakikada aynen. Bayağı iş çıkar. Şimdi bu maç
biraz daha oynayacak.
Biraz daha oynayacaktır.
Yani Gobert'i tartışmaya gerek yok. Sezonun en iyi defansif ratingine sahip yani.
Elbette.
Batı'yı kapatalım mı?
Kapatalım. Yani hak ediyor Dark Rivers.
Batı'da ufak bir şey daha yapalım. Golden State Utah olası eşleşmesinde Utah sizle savaşabilir mi?
Savaşır. Maç sezonun da alır. Sezonun içinde
zorladı çünkü.
Maç da alır ama yani kolay değil ya. Maç da alır ama kolay değil yani. 1-2 maç alabilir maksimum.
Peki Houston San Antonio serisi doğru mu?
Houston maksimum 2 maç verir.
Olursa Houston'un ben de favori olduğunu en düşünüyorum. En çok 2 maç verir. Golden State'in de Utah'a maç vereceğini ama kazanacağını.
Ben zaten fikrimi söyledim abi.
Evet.
Golden State.
Houston. Golden State Houston finali bekliyorum.
Ben de öyle bekliyorum.
Geçtim o zaman East Side Doğu'ya.
Gel babacığım gel.
Geldim. Kalite, topraklarıma geldim.
Kalitede bir gerileme. Bir gerileme hissettim ya. Böyle bir kalite düştü.
Bir anda 6 takım önemliyken 2 takım falan gözümüze çarpıyor.
Ya ama bir şey söyleyeceğim gerçekten. Ya benim şu ana kadar takip etmekten keyif aldım. İki tane abi seri var. Bir Toronto Washington serisi, bir de Clippers Utah serisi.
Toronto Milwaukee.
Toronto Milwaukee.
Pardon Toronto Milwaukee. Toronto
Hadi oradan açtım. Toronto Milwaukee'den açalım o zaman biz de.
Öne geçti Toronto. 2-1 gerideydi. Toronto, 3-2 yaptı.
2-1 gerideydi. Hı-hı. 3-2 yaptı. Sizce bu değişikliğin, bu geri dönüşün sebebi ne? Milwaukee çünkü seriye ağır basarak başladı.
Şöyle söyleyeyim. Milwaukee'nin savunma performansı Toronto'yu ilk maçlarda acayip zorluyordu. Ve çözüm üretmekte çok zorlanıyordu Toronto ama seri devam ederken buna adapte oldular. Ve çözüm
ürettiler.
Buldular. Yani evet.
Şimdi Antetokounmpo'yu yalnız bırakıp X faktör çıkarmamaya çalışıyorlar.
Yani Milwaukee'nin savunma rotasyonu ve savunma dozajı inanılmaz. Yani
mesela Middleton falan diyorsun, serinin 4. 5. maçlarında yok.
Evet. Ya Middleton'a ama ben hücum performansı ya, açısından tabii. iyi bir yan parça
iyi,
olarak
iyi
görüyorum.
Bir yan parça zaten.
Ama şunu söyleyeyim, yani Milwaukee'nin özellikle savunma tarafında işte Maker'la Antetokounmpo'yla Middleton'la oynarken acayip bir
clutch
tabii yani hepsi açtılar mı kolları böyle bir
halay pozisyonunda.
Halay ekibi gibi oluyorlar yani, diziliyorlar yan yana.
Ama
çok fena.
Toronto kısalarak cevap verdi. Evet. Yani daha şutör kalarak sadece. Aynen kısalarak maçları aldı.
Aynen öyle. Zaten başka türlü aşamazsın yani bir şekilde.
Ki kazandıkları ilk maçı da şut yüzdeleri ilk yarı çok enteresan.
Abi yani. Alanı açman lazım. Yani. Dışarıdan açarsın ancak. Yani.
Şeyde programa girmeden Efecan'la sen gelmeden önce DeRozan'ı konuşuyorduk. DeRozan
benim sadece, çok beğendiğim bir oyuncudur bu arada. Yani.
Ben o kadar beğenmiyorum ama sadece 8 sayı attı bir maç var. O 8'inde serbest atış çizgisini attı. Ondan sonra çok iyi döndü.
Sağ içi isabeti yoktu.
Sağ içi isabeti yoktu. Zaten maçta 30'a gitti. Sonra iyi bir dönüş yaptı. Hani bu takdiri hak ediyor. Hani ben DeRozan taraftarı olan bir NBA izleyicisi değilim ama.
Toronto sevdan bilirsiniz hocam.
Evet. Şey
ya Toronto aslına bakarsan ya Milwaukee'nin ezdiği bir maç var hatırlarsınız. Hı. Yani böyle.
İşte o ilk maç.
30 aynen. Oldu. Bayağı 30 yaptı.
Senin başlangıç maçıydı arkadaşlar o. Toronto'nun ezdiği maç değil miydi?
Hayır.
Şey.
İçerideki
Milwaukee'nin
içeride
öne geçti. Öne geçti maç.
Öne geçti maç.
İlk maçta oradan, üstün oynadı yalnız. Onu da
evet,
tekrar belirteyim.
Oradan Toronto iyi ayağa kalktı. Yani plan değişikliğiyle seride öne geçmeyi başardı.
Ben Casey burada bir alkış hak ediyor. Yani bir ex şey bir
abi,
rakibin
işte
çözemeyeceği bir şey kurguladı yani, ve Kidd henüz ona cevap vermedi.
Bakalım cebinden çıkardı abi işte.
Yani farklı bir şey. Bu zamanki performansı da başarı alkış hak
başarı
ediyor.
Başarı tabii yani Milwaukee'ye çok üstün bir kadrosu yok zaten.
Ama herhalde seri Toronto'nun kazanacağı yönünde.
Ben bu seriye başlarken
yavaş yavaş artıyor yani.
Toronto diyordum zaten. Hala Toronto diyorum.
Ama 7'ye gider diyorduk.
Evet. 6-7'de yani çözülür yani. İhtimali var.
Böyle bir seriye daha geçelim. Ben keyif aldığım bir seri oluyor. Genel izlenimi. Washington Atlanta serisi. Özellikle içeride oynamanın bir takımlara ne kadar büyük etkisi olduğunu iki takım da gösteriyor.
Hı-hı.
Seyirci avantajı, alışmış oldukları hı-hı zemin, pota, neyse artık. Yüzdeler çok değişiyor. Deplasman ve ev sahipleri takımların.
Ya aslına bakarsan
özellikle yıldız oyuncular açısından John Wall ve Bradley Beal
evet
yanıyorlar içeride.
Ya bu
yani
seride neyi izlemekten hoşlanıyorsun dersen Wall'la Beal'ı izlemekten hoşlanıyoruzdur yani.
Herhalde
Wall'un performanslarını
Ya tabii bu tabii içeride oynadığı maçlarda olması olduğunu tekrar vurgulamak
istiyorum. Ya John Wall'un birkaç tane tam sahaya geçip vurduğu smaç var. Hani bir çok iki kez yaptı. Ya. Onu izlemenizi tavsiye ediyorum. Hani siz oynayamıyorsunuz. Çekilin. Ben bu işi böyle yapacağım diye.
Evet daha bir resmen yani dağılın der gibi yani. Sıkıldım ama, deyip böyle.
Ama yani burada yani yine hani o senin Scott Brooks'una değinmekte abi, fayda var.
Abi Pascal neyse Scott Brooks'ta var ya. Yemin ederim öyle ya.
Ya Bogdanovic böyle bir şey olamaz ya. Ne buluyor merak ediyorum ben. Tamam. Bogdanovic tamam iyi bir şutör. Kabul ama Bogdanovic'in hani ölçümleniyor işte savunma verimli yerlerde bir olan bir oyuncu hani NBA'de. Bogdanovic'in sahada kaldığı özellikle bu 4. ve 5. maçta çok belli oldu. Yani nasıl diyeyim bench'i hala nasıl kullanabileceğini şey yapabilmiş değil. Farkına varabilmiş değil. Ona rağmen yani ben Washington 4-2 demiştim ama yani bu seriyi izledikten sonra iş değişti biraz. Yani çünkü Scott Brooks maçı verebilir.
Şimdi dün gece çok yeni izledim ki Schroeder'in yaptığı bir istatistiği de paylaşayım.
Schroeder çok iyi bir seri geçiyor.
Schroeder çok iyi bir seri geçiyor. Özellikle dün gece 25 sayı ve 10 asist barajını geçerek Atlanta'nın playoff tarihinde bunu başaran ikinci oyuncu oldu sanırım. Ya da
83 sonrası
bunu yapan ilk oyuncusu sonrası oldu. Ve iki tane buzzer attı. Maç sonunda da getirdi takım ama yetmedi tabii.
Hani. Bu arada şeyi dipnot gireyim. Hani bu 83 bazen de 74 diyoruz. Bunlar şuradan çıkıyor arkadaşlar. Bazı ileri istatistikler 83 sonrası ölçümlenebiliyor. O yüzden hani 83'te bir şey olduğundan değil. Bazıları da 74. Mesela 74 öncesi çoğu rebound rakamı falan şeydir hani. Çok güvenilir değil.
Değil.
Asist rakamları. Top çalma mesela bir lirasının kaç top çaldığını bilmiyoruz. O yüzden bu rakamlar yani. Tutulmuyor evet. Bu rakamlar oraya
verimli istatistik olarak kayda değer görünmüyor.
Evet gibi.
Topu bıraktı işte ya. bunu konuşmuşken şeyden bahsedeceğim. Atlanta'da Ersan oynuyor sonuçta ve biz Ersan'ı takip etmekten yıllardır keyif alıyoruz. Ersan iyi bir oyuncu. NBA'de iyi bir parçalıyorsun. Ama yani. Ya sanki Atlanta'da İstenilen verimi veremiyor veya dakikaları çok düştü Ersan'ın.
Abi bir yere yerini yadırgıyor.
Bir yere saydım 5'te 1'di ya turnikesi. Yanlış hatırlamıyorsam.
Ya rebound katkısı yine veriyor. Var. Savunma reboundında asıl game'i oynayabilen yanı var Ersan'ın ama o mismatchlerde bile yani. Mismatchlerde bile çok zorlanıyor mesela.
Yani Paul Millsap gibi bir oyuncu var şimdi orada.
Yani. Ya Zach Lowe mı dedi? Yani böyle işte meşhur NBA yazarlarından bir şey dedi. Yani artık Millsap'ı tırnak içinde contender yani böyle şampiyonluk adayı bir takımda görmek istiyorum artık. Evet hesap ya. Buradan çıksın gitsin hani.
Yeter abi.
Herkes aynı isyan.
Ben de yeter ya.
Gayrimenkul kralıymış abi o yüzden bırakmak istemiyorum.
Abi yeter ya. Abi, abi çok karakterli böyle işine acayip sahiplenen böyle hani vardır ya böyle. Abi,
bazı insanlar da çok şehirle bütünleşiyor.
Efendi ya, falan böyle hani. Biz, abi yeter ya.
Abi biz bunu konuşalım. Atlanta'da çok ya. Atlanta'da çok bütünleşecek bir şey yok yani. Öyle bir aidiyet yok ki Atlanta'da.
Ya şimdi şehir sep için nasıl anlamlandırıldığı...
Şehir yani. Öyle değil abi. Şehir çok rock'n'roll bir şehir de kulüp öyle bir kulüp değil yani. Hani.
Tabii hep bir kasvetli gelmiştir Joe Johnson döneminden beri bana hani.
Böyle. Ya öyle
iyi
zaten
kadrodan sonra bana da. Yani. Sorun... Aslında orada altın buldular. Joe tabii Johnson, ya. Millsap, işte Harford. Sonra devamı geldi.
Ama o da defalı bir kadro yani. Ya.
Kyle Korver gidip geldi.
Yani evet. O da o kadrodaydı.
Bir şekilde olmadı yani.
Güzel seri oldu. Yani coaching avantajı Atlanta'da ama yani o geçen NBA programında dedik. Yani bu tip NBA'de playoff'a çıktıktan sonra süperstarlar belirleyici oluyor ve süperstar kadrosu Washington'da. Yani Washington bu seriyi geçecek gibi duruyor. Eğer Scott Brooks hocamız bir maçı daha böyle elleriyle
ben
vermezse...
Ben bu seride kimsenin içeride maç kaybedeceğine inanmıyorum.
4-3 mü o
zaman? 4-3. Yani mümkün. Öyle görüyorum yani.
Mümkün.
Ama şunu söyleyeyim. Atlanta'nın üzerine titrenecek bir kadrosu var. Hani iyi bir kadro yani Tim Hardaway Jr.'lar,
Kent Bazemore.
Bazemore hani Schroeder hani nüve iyi. Umarım o nüveyi işlemeyi başarırlar.
Umarım. Yani. Batı'nın yansıması olarak doğuda da bir seri süpürüldü.
evet.
Şampiyonluk adayı geçen senenin şampiyonu Cleveland Indiana'yı 4-0'la geçti. Ve Cleveland'ın birçok parçası formda değilken bu serinin 4-0 bitmesine şaşırdım ben. Hani Indiana'nın bir maç çalabileceğini anlıyordum. Serinin ilk maçlarını yok izledikten ya. Sonra.
26'dan döndü.
26'dan dönen bir Cleveland vardı. Yok ya dediğimiz noktada Indiana aslında elindeki bir maçı verdi.
Çünkü orada da bir
Nate McMillan var. McMillan yani değil mi? Tercihler fena. çok fena ya. Bildiğin böyle akan takımı durdurdu herif ya.
Evet.
Yani çok enteresan. Yani koç tercihi açısından hani düşündüğüm zaman
ya seride
tuhaflıklar var.
Ya Cleveland tarafından bakıyorum da Cleveland'ın da vitesinin LeBron hariç arttıran oyuncusu yoktu.
Yok ama yani şimdi şöyle söyleyelim. Indiana abi Cleveland'ı zorlayabilecek kapasitede bir takım değil.
Değil.
Yani çünkü şöyle
ancak eli tutar. Paul George 45 atar.
Yaptı zaten. Yani tek başına oynadığı ve maç almaya çalıştığı.
Paul George benim NBA'de en üzüldüğüm oyunculardan biridir. Ayak bileğinin kırılmasından evet. Sonra aslında çok büyük süperstar olabilirdi bana sorarsan.
Ya, evet onu konuşabiliriz aslında. Yani hani o işte kurulan bir Paul George üzerine kurulan ve işte George Hill'lerin falan olduğu bir kadrosu vardı.
Doğu finali görmüşlerdi.
Doğu finali gördüler ama devamı gelmedi. Sonrasında işte o çöküş dönemi zaten.
Danny Granger'ın o sakatlığı. Sonra Paul George'un sakatlığı. Aynen. Indiana'da böyle bir belalı bir taraf da var.
Aynen.
Indiana'nın süperstarları çok yaşamıyor.
Şunu söyleyeyim bu seriyle ilgili. Abi Cleveland ilerisi için alarm veriyor bir kere, orası net. Çünkü savunma tarafı çok sorunlu gözüküyor şu anda. Tamam yani hücumda bir şekilde sayı buluyorlar. Yani iyi atıcıları var. Yeri geliyor zaten Kyrie devreye giriyor. Yeri giriyor farklı oyuncular üzerinden o sayıyı buluyorlar. Ama doğuda dahi hani ileri serilerde sorun yaratacak takımlar var. Bence örneğin Toronto onlardan birisi.
Aslında bu.
Niye?
Yok ya.
Yok, ben beklemiyorum abi.
Veya
Cleveland'da sorun yaratabileceğini inanmıyorum ben Toronto'nun.
Olabilir aslında, abi. Neden?
Yani konuşuruz tabii de. Hani
bu seride iki tane konuşmamız gereken adam var aslında. Bir Cleveland'da Deron Williams'ın katkısı bayağı iyi. Hani %50 oynuyor. Bir yedek oyun kurucudan beklenmesi gereken evet. Her şeyi yapıyor. Indiana'da da Lance Stevenson'ın.
Evet. Döndükten sonra
15-16 sayı ortalamasına çıktı.
O da çok dengesiz bir oyuncu.
Evet.
Ne zaman ne yapacağı belli değil yani.
Aynen. Ya ama yani şimdi şöyle hani konuşuyorduk yine aramızda program öncesi, hani Kyrie Irving ikinci viteste oynuyor filan, tamam da
abi. Toba Norçun'u bayağı bekledik biz bunu.
abi LeBron dördüncü vitese çıkmışken hani henüz beşinciye çıktı diyemeyeceğim ama Kyrie Irving'in ikinci viteste kalma şeyi yok ya. Yani bu total points added diye bir istatistikten bahsetmiştim. Hani savunmada engellediğiniz sayılar ve hücumda kattığınız ekstra şeyler diye, hani TPA istatistiğinde Kyrie Irving yani negatiflerde. Ortalama bir oyuncudan daha kötü oynuyor. Hele savunma istatistiği bayağı kötü.
Yani yapmış savunma abi.
Togan belki biri dünyanın yuvarlak olduğunu söylemiştir.
Mümkün.
Abi
mümkün.
Bir James Harden, iki Kyrie Irving yani.
Savunmada yok.
James Harden o kadar kötü değil bir sene abi.
Ya şey diyorlar
ama
işte
ona. Ama Kyrie'nin ben böyle devam edeceğini düşünmüyorum.
James şimdi. Harden niye kötü değil biliyor musun? James Harden çünkü bu sezon hani pozisyonunda kal. Hani
yok işte,
adamını kaçırma.
Teodosic kadar sonra yani. Yapmıştı. O kadar.
Irving'in final pazarından sonra yatma yakı olduğunu düşünüyorum ben.
En azından şey diyorlar abi. Backtorium'e tamam diyorlar yani.
Ama şansı playoff'ta ya kim gelirse 4-0 geçecek kapasitesi var Cleveland'ın ya.
Bana
yani buna Boston
ya,
falan da dahil yani. Canım.
Ben sadece kadro olarak baktığım zaman belki hani fizikli beşinden ötürü falan Toronto dedim. Yoksa hani Boston veya Washington'ın
fizikli beşinde çarkları çalışmıyor. Kısalarak mesela bir şey üretmeye çalıştılar.
Ama o Milwaukee'ye karşı.
Tamam.
Milwaukee'de fizikli olduğu için.
Ya bence formda değil Toronto.
Ya Toronto'nun
olsa belki.
Bak Toronto'nun
biliyorsun Toronto'yu seviyorum yani.
Bence form grafiğinden daha çok konuşmamız gereken bir tarafı var. O da mental tarafı.
Belki.
Çünkü psikolojik olarak Toronto çok kolay yıkılan bir takım.
Bence o yüzden zaten playoff'larda kaç senedir eğleniyorlar.
Kanada'nın Amerika'ya karşı olan tutumu genelde böyle.
Olabilir. Yani
belki onunla alakalıdır.
Yumuşak.
bu seriyi de yavaş yavaş geçtim. Çünkü Cleveland'ı daha sonra konuşuyorum.
Paul George Lakers'a
mı gidecek? Paul George'un Lakers'a gideceği yönde bir haberler
gitmesin
var.
Gitmesin abi.
Ya ben gitmesin. De gitmesin taraftarıyım.
Lakers'ın yapılanması çok uzun sürecek.
Sarı seviyor gitmesin. Herhalde. Bence
ama
başka renkler
şey dedi. Hani ben sıkıldım böyle hep aynı adama yenilmekten falan dedi.
Ya tamam da yani abi daha iddialı bir takıma gidiyor. Lakers tamam büyük pazar takımı, eyvallah da şu anda
Boston'a gidersek mantıklı.
Belki Los Angeles'te yaşamak istiyordur. Yani.
Ama Boston'la yani, Lakers'da çok zıt bir tercih olur. Yani abi, zıt bir tercih olarak. Yani.
Indiana'dan Lakers'a yani. Gidilmez be abi. Yani ben çünkü George'un
bunu 4 sene önce söyleseydin ya.
Oyun için önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve daha böyle yüksek seviyelerde görmek istiyorum.
Hey gidi Lakers be. 16 tane şampiyonluk şu an yerlerde sürünüyor. Mesela
Boston iyi bir tercih olabilir. Yani Boston'a mesela elzem yani.
Tam da konuyu açmışken o seriye gireceğim. Boston-Chicago serisine. Daha dün gece oynandı 5. maç. Ve Boston Chicago'yu kendi evinde mağlup ederek seriyi 3-2'ye getirdi. Çok garip bir seri yaşıyoruz. Öncelikle onu söyleyelim. Chicago geldi deplasmanda 2 maç kazandı Boston'a karşı. Ligi 1. bitirmiş Chicago Boston'a.
O da yalandan birincilik de.
Ama 8. Chicago'ya yeniliyorlar yine. Hani 7-2 olsa da benim için fark etmez. 2 maç deplasmanı kazanmak büyük iş. Ama Rondo vardı.
Evet.
Sonrasında Boston deplasmanda Chicago'yu ilk kez yendi. Ve seri şimdi normale döndü. Anormal durumlar normale söyleyeyim. Doğru dönmeye başladı.
O ilk iki maçta abi Isaiah Thomas'ın yani yaşadığı talihsiz olay.
Mutlaka.
Yani kız kardeşini hatta kaybetmişti. Hatta bir istatistik
vardı. Isaiah'ın oyuna ne kadar motive olamadığı ile ilgili. Evet. Üç kere. Bir, ama iki ve dördüncü maçlarda teknik faul almış. Şu ana kadar en çok teknik faul oyuncu biliyor.
Bence en belirleyici etmenlerden birisi oydu. Yani Isaiah Thomas geri döndü çünkü ikinci maçtan sonra. Yani Boston'ın o yükselen grafiğinde şu anda en önemli noktada. Çünkü Boston abi çok sorunlu bir takım. Yani iki parçası var. Al Horford ve Isaiah Thomas. O ikisinden birisi işlemediği zaman zaten takım duruyor yani. Yani
şey değil mi? İyi bir rotasyon, iyi kadrosu yok.
Diğer çok kötü abi
kadrosu. Forvetlerin hepsi birbirinin aynısı gibi değil
mi? Bugün çok kötü abi. Yani. Isaiah Thomas, Avery Bradley, işte kenardan gelen Marcus Smart. Hepsi aynı oyuncular bunlar.
Ya şey gibi kaldır, düşün abi. Yani öyle.
Hepsi aynı bunlar. Hepsi 70. Hani sanki böyle 70.
Ratingi falan.
Aynen öyle.
Bunu da senden alıyorum.
yani İki çark var abi. Harford ve Azea. Birisi bir tık bir seviye aşağı indi mi takımın bütün düzenleri alt üst oluyor.
Yani. Tam öyle diyorlardı ki dün gece mesela Kelly Olynyk çıktı ortaya.
Olynyk.
Ama Olynyk
söylemesi zor. Olynyk. Ben ama çok beğeniyorum.
İyi bir rol oynuyor adam.
Rol evet yani iyi bir rol oynuyor.
İkinci çeyrekte 11 sayıya ulaşmıştı.
Bir de şöyle takımı bir dirençli tuttu. Avantajı var Boston'un. Valentine'ı değil mi? Chicago'nun 12. Evet. adamı gardı. Mesela Fred Hoiberg hocamız daha kimi oynatacağını pek
Carter Williams'tan
faydalanmıyor. Cannon'la o 35 dakika oynuyor. Hani daha hani sanki böyle point guard şeyi atılsa hani 4 kişi çıksa daha kolayına gelecekmiş gibi.
Carter Williams daha bir değil mi? Yani.
Bu arada Dwayne Wade'i de tebrik etmek lazım ama maç sonunda yine iyi oynayamadı. Ama dün takımı şeyde tuttu. Maçta tuttu ve 5. maç performansı bence Dwayne Wade'e göre çok iyiydi yani.
İşte burada mesela daha bireysel çabalar söz konusuyken öbür tarafta Brad Stevens takımın rebound problemini çözmek için başka şeyler denildi ve hani o fiziksel olarak yenemiyorsak bari hani daha hızlı oynayalım.
Bravo.
Çalıştı.
Yani bravo. Ve hızlı oyun planında değişti.
Bu mesela bravo. Hani burada coaching fark ettirdi
çok Brad Stevens. Abi.
Çok net.
Çok net.
Hoiberg'den öyle bir cevap yok. Zaten Hoiberg'ün ben ne yaptığını pek anlamıyorum. Yani
Valentine çok kuvvetli bir
hoca değil. Valentine bir 10 dakikası var bence şu seride. Rondo yokken.
Chicago zaten bildiğin Phil Jackson'dan sonra abi yani koçlardan çok çektik ya.
Thibode fena değildi yine.
Yok be abi. Ne fena değil Thibode ya. Bence
Thibode fena işler yapmadı.
Çıkardım. Ne yaptı abi?
60'ı var işte. Normal sezonu
burada. Derrick Rose'la beraber bir 60'ı var.
Yani tamam çok iyi savunma yapan bir takım kurdu.
İşte evet. En iyi zamanda Boston'la 7. maça gittiler hep yani.
Bu mu yani?
Bence başarı. Biraz önce Russell Westbrook'u başarılı ilan etmek üzereydi.
Bak, abi
Orçun.
Ama
Orçun.
Bahsettiğin bir dakika ya. Bahsettiğin kadro da abi bak bahsettiği kadroyu bir sayalım mı beraber? Joakim Noah var. Taj Gibson var. Yan parçalar çok iyi.
Sustum. Burada sustum.
Yani çok iyi bir kadro. Sen daha
dördüncüyü say.
Abi yok o Thibodeau'nun başarılı sezonu başarılıdır ya.
Abi ilk beşi çok iyiydi Chicago'nun.
Tamam kötü olduğunu söylemiyorum mutlaka da. Yani Thibodeau'yu da iyi bir...
Tony Snell oradaydı. Yani.
Abi yok bu seride yani şöyle... Hele o gözyaşı damlasından sonra yani Chicago'nun hiç şansı
Robin
yok
Lopez'e ya. Robin Lopez'e düşmüş bir takımdan bahsediyorum.
Ki Rondo...
Ya. Koçu da bak kimlere düşmüş. İşte pivotu
saymak lazım. Carlos Boozer o kadroda.
Carlos Boozer'ı saymak lazım mesela.
Yani
sen bir şey söylüyorsun.
O kadro çok iyiydi abi.
Abi Rondo'ya bel bağlamış takım ya şu an. Hani en iyi oyuncusu kim bu seride? Rondo abi en iyi oyuncusu Chicago'nun. Sonra abi bir takım Rondo'ya bel bağlıyorsa playoff turu falan geçemez ya. Yok öyle bir şey.
Çok iyi savunuyor Boston. Dün Jimmy Butler bir ara çığırından çıktı mesela. Maça başladı hiç. Sahiçi isabeti çok geç buldu. Bir tane buzzer'ı var 3. çeyreğin sonunda ama yetmez.
Bu arada bu ilk iki maçı deplasmanda kazanıp seriyi kaybeden şu şeyi hatırlıyorum. Galiba 92-93 Phoenix Lakers mıydı? Öyle bir seri var. Phoenix Boston durumundaydı. İlk iki maçı kaybetmesine rağmen seriyi almıştı. Oradan da finale yürümüştü.
Geçen sene Oklahoma Golden State'de böyle bir şey olmadı değil mi? Birbiri döndüler Oklahoma'ya.
Onu tam hatırlayamadım ya. Ama tarihsel olarak bu galiba ikinci kez oluyor. Birden giren takım ilk iki maçı evinde kaybediyor.
Çok
garip. İlk örnekte Phoenix City, yanlış hatırlamıyorsam. Hatam varsa kusura bakmayın. Phoenix elemeyi başarmıştı o. Barkley'nin Phoenix'i. Evet. Burada da Boston elenecek gibi ya artık. Yani 4-2 olur herhalde.
Yani buradan elenmez ya Boston.
Ben de Boston'un...
Abi Chicago,
çünkü mental problemleri var Chicago.
Hiç güven vermiyor ya.
Ama
hiç vermiyor.
Bir sonraki turda Boston'ın öyle o kadar peki, kolay değil işi.
Şimdi birazdan zor bir soru soracağım. Bu seriyi de burada kapatıyorum. Şöyle diyeyim. Cleveland Toronto eşleşirse biraz önce zaten yeterince yorum yaptık. Üstüne konuşmuyorum. Cleveland'çılar belli etti kendini.
Abi maksimum 4-1 ya.
Ya evet yani, ya, Toronto zorlar demek istiyorsun.
4-1 4-2 yani. Yani.
Tabii yani abi Cleveland zaten doğuda
hani gelebilecek.
Evet,
eleyebilir. O da giremedi biliyorsun falan diye.
Yani elenmesi çok böyle hani mucize gibi bir
skandal
şey.
Olur ya. Öyle evet, ihtimal yani yok hani, ya.
Ah Miami
ben sadece kadro yapısı itibariyle biraz böyle Toronto'nun hani zorlayabileceğini düşünüyorum.
Peki,
o kadar.
Peki olası Boston Washington eşleşmesi bugünkü yorumlarımızın üstüne.
Washington ağır basabilir orada.
Ben de
yani Washington'ı o... Boston'a karşı şansı görüyorum.
Ben de öyle görüyorum.
Yani... Washington içeride Boston'a maç kaybedeceğine inanmıyorum.
Ama orada işte gene tamam kadro olarak
daha iyi. Ama bu seri izlemek çok keyifli olmaz mı sizce?
Olur, olur, olur.
Şimdi size daha zor bir soru soracağım programı kapatırken. Şu an için devam eden 1, 2, 3, 4, 5 seri var. Kaç maç 7. maçı uzar? Ve hangileri? Bunu yorumunu almak istiyorum. Bunu merak eden arkadaşlarımız oluyor çünkü.
Tamam.
Memphis San Antonio var. Şu an San Antonio üç yönde. O uzar mı? Ben sanmıyorum uzayacağını.
Ben de sanmıyorum.
Utah Clippers var. Utah üç yönde.
Uzayabilir.
Ben uzamayacak diyorum. 4-2 bitecek diyorum. Boston Chicago var. 3-2.
Maçı içeride değil mi? Boston içeride önce.
Chicago
içeride. Chicago'da. 1-1-1 diye gidiyor ya sonraki
evet,
maçta.
Çok bilemedim ya.
Bence uzamayacak. 4-2 o.
Togan uzamayacak dedi. Orçun?
Bence de uzamaz Boston.
Uzamaz bitiriş dedi.
Cleveland Indiana 5.
Güzeldi. Washington Atlanta?
Bu uzar ya.
Evet. Atlanta içeride kazanabilir.
Toronto Milwaukee?
Uzamayacak diyorum ben.
Uzamayacak dedi. Orçun?
O da uzamaz diyorum.
Uzamaz dediniz. Yani bu yorumlardan anladığım kadarıyla uzamasını bekledi Orçun. 2. Togan'ın 1 maç var.
Evet.
Ve
bir seri var.
Benim de uzamasını beklediğim 3 seri var.
Vay.
Boston, Chicago, Washington, Atlanta ve Clippers, Utah serilerini
zaten
uzamasını
Atlanta
bekliyorum.
Zaten Atlanta konusunda hemfikiriz. Atlanta içerideki maçı kazanır diyoruz.
Ben yani o seride kolay kolay ev sahiplerinin yerine
ama Chicago'ya yazdın sen.
Chicago'ya yazdım.
İlginç.
Çünkü dün geceki performanslardan sonra Boston'ın çok tökezlediği anlar var. Ve bu serilerde bazen gelenek işi oluyor. Deplasmanda 2 maç kazanıldı, evde kazanıldı. Sonra bir İçeride maçlar kazanıp 7. maça ve Boston Chicago geleneği 7. maça giden bir seri olduğu için sebepleri bunlar yani. Ki dün maçı kazanabilme noktasına getirdi yine Chicago.
Olabilir canım.
Deplasman.
Mümkün.
Sonuçlara bakacağız. Bugün de keyifli program yaşadık. Ağzınıza, emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz her şey için arkadaşlar.
Biz teşekkür ederiz efendim.
Sevgili dinleyenlerimize de teşekkür ederim sabrettikleri
için. Ben hafta sonu yokum. Bir şey istiyor musun Amsterdam'dan?
Evet, Orçun'u Amsterdam'a göndereceğiz.
Amsterdam'dan bir daha
yok.
Aynı Orçun olarak gelemeyeceğini ben söyleyeyim mi? Amsterdam'dan buna dua ediyorum. Başka bir şey istemiyorum. O zaman teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın. İyi haftalar diliyorum.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.